Ayrım 44, sayfa 437, 14. bölüm. Şu içinden çıkılmaz borçlar, sıkıntılar, felaketler, ihtiyaçlar, kederler, hoşnutsuzluklar, üzüntüler, nafakalar, vergiler ve yalanlar labirenti olmasaydı, lütfunuzla Haşmet Mahaplarınız ne de neşeli, keyifli bir dünya olurdu bu dünya. Doktor Slope bir o çocuğu gibi... Babam böyle derdi, kendini yüceltmek için beni neredeyse öldürüyordu ve hiçbir sebep yokken Suzanna'nın kazasını bin kat abarttı. Öyle ki bir hafta dolmadan zavallı küçük efendi Şandi'nin tümüyle olduğu herkesin dilindeydi. Ve her şeyi ikiye katlamaktan zevk alan Şöhret, 3 güne kalmadan gözleriyle gördüğüne yemin etmeye başlamıştı. Her zaman olduğu gibi dünya ona inandı. Çocuk odasının penceresi yalnızca hem de mıştı. Eğer dünya bir tüzel kişi gibi dava edilebilseydi, babam onu mahkemeye verip icabına bakardı. Fakat bu konuda kişilerle takışmak, olaydan söz eden herkes bunu düşünebilecek en büyük merhametle yaptığı için, en iyi dostlarıyla açıktan açığa kavga etmek gibi olacaktı. Öte yandan söylenenleri susarak izlemek, en azından dünyanın yarısının nezdinde olup biteni açıkça kabullenmek demekti. Söylenenlere karşı telaşla bir şeyler yapmaya çalışmaksa bunları dünyanın diğer yarısının nezdinde açıkça kabullenmek demekti. Hiçbir zavallı taşra beyefendisi bu kadar engellenmiş midir diyordu babam. Onu pazar yerinde dedi amcam Toby, herkese teşhir edeceğim. Hiçbir yararı olmaz dedi babam. 15. bölüm. Ona gene de pantolon giydireceğim dedi babam. Dünya ne derse desin. 16. bölüm. Kilise işlerinde de, devlet işlerinde de, saygıdeğer efendim, daha özel konularda olduğu gibi madam, alınan binlerce karar vardır ki, bunlar her ne kadar dünyanın gözüne alelacele kuş beyinli bir biçimde alınmış kararlar gibi görünseler ve aynı biçimde danışılmadan yürürlüğe konulmuş olsalar da, öylesine tartılmış, tartışılmış, etraflıca düşünülmüş, didiklenmiş ve öyle büyük bir serin kanlılıkla incelenmişlerdir ki, siz ya da ben gizli odaya girebilsek ya da perdenin arkasına saklanabilseydik öyle olduğunu görürdük. Soğukkanlılık tanrıçası var olduğunu kanıtlamak benim işim değil, bundan daha iyisini ne isteyebilir ne de başarabilirdi. İşte bunlardan biri de babamın bana pantolon giydirme kararıydı. Tüm dünyaya meydan okuyan bir tavırla ve bir çeşit ani öfkeyle verilmiş bir karar olmakla birlikte gene de lehte ve aleyhte yönleriyle gözden geçirilmiş ve babamın bu amaçla toplantıya çağırdığı 2'den fazla adalet yatağında Litz'de Justice'in sözlük anlamı. Devrim öncesinde Fransa krallarının özellikle de 15. Louis'nin 1710-1774 parlamentoyu atlayarak kendi başlarına kanunlar koymak üzere topladıkları meclislerdir. Bu ad söz konusu meclisler esnasında kralın üzerine uzandığı minderlerden kaynaklanır. Bir ay önce onunla annem arasında yasal gerekçeleri tartışılmıştı. Bu adalet yataklarının özelliğini gelecek bölümde açıklayacağım. Onu izleyen bölümde ise madam, benimle birlikte perdenin arkasına geçecek ve babamla annemin kendi aralarında bu pantolon olayını nasıl tartıştığını görecek, böylece bütün diğer konuları da nasıl tartıştıkları üzerinde bir fikir edinmiş olacaksınız. 17. bölüm. Almanya'nın eski yerlileri Gotların ki bilgili Cleverius, Philip Kluwer ya da Kluwer 1580-1622 tarihsel coğrafyanın kurucusu. Pek çok yapıtından biri de Philippi Kluwerica Germanice Antiqui Libri Tres'tir 1616. Önce ülkenin Vistula ile Oder arasında kalan bölümlerinde yaşadıklarından, daha sonra Herkuli'yi, Bugiyans'ı ve başka bir takım Vandal klanlarını kendilerine bağladıklarından emindir. devletleri için önem taşıyan her şeyi iki kez tartışmak gibi bilgece bir adetleri vardı. Yani bir kez sarhoş, bir kez ayık olarak danışma kurulları kafalarının dinç olmasını gerektirmediği için sarhoş, zihinlerini o konuda toplamak istedikleri zaman da ayık. Babam sudan başka bir şey içmediğinden, eskilerin yaptığı ya da söylediği her şeyden olduğu gibi bundan da olabildiğince yararlanmanın yolunu ararken neredeyse ölecekti. Amacına uygun bir çareyi ancak evliliğinin 7. yılında binlerce yararsız deney ve araştan sonra buldu. Bu çare aile içinde tam bir ayıklık ve büyük bir canlılıkla kesin karar verilmesi gereken bir konu zuhur ettiğinde, ayın ilk pazar gecesi ve ondan hemen önce gelen cumartesi gecesi o konuyu yatakta annemle tartışmaktı. Bu buluş sayesinde efendim, eğer düşünecek olursanız, babam bunlara nüktedan bir tavırla adalet yataklarım derdi. Çünkü bu akşamlarda sanki babam 100 kere sarhoş olup da ayılmış gibi bu birbirinden çok farklı iki mizacın, iki farklı fikrin akla uygun bir ortasını bulurdu genellikle. Bu yöntemin askeri ve zevci tartışmalar kadar edebi tartışmalara da uygun düştüğü dünyadan gizlenmemeli. Ama her yazar, gotlar ya da vandallar gibi böyle bir deneye kalkışamaz. Kalkışırsa da umarım bedensel sağlığını tehlikeye atmaz. Babamın yolunu izlediğinde bu her zaman ruh sağlığı için iyi olmayabilir. Ben şöyle yapıyorum. Her tür hoş ve gıdıklayıcı tartışmada Tanrı'nın bildiğini kuldan niye saklamalı? Kitabım bu tür tartışmalarla lapalep dolu. Ya zatalilerinizi ya da papaz efendilerini ense kökümde bulmak tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımı hissettiğinde yazacaklarımın yarısını tam yazarım. Öteki yarısında oruca girerim. Ya da hepsini tam yazar, oruçluyken düzeltirim. Ya da oruçluyken yazar, tümünü düzeltirim. Hepsi aynı kapıya çıkar. Böylece de babamın planından, onun gotikten saptığından daha az saptığım için kendimi babamın birinci adalet yatağında onunla baş başa buluyorum. İkincisinde de ondan hiç aşağı kalmadığımı sanıyorum. Doğanın akıllı ve akıl almaz mekanizması içinde tek düze akıp giden bu farklı ve hemen hemen uzlaşmaz etkilerin onuru doğanın olsun. Bize düşen budur. Makineyi sanatların ve bilimlerin iyileştirmesi ve daha iyi işlemesi için çalıştırmak. Şimdi hepsini tam yazdığımda sanki yaşadığım sürece bir daha asla oruçlu yazmayacakmışım gibi yazarım. Yani her türlü kaygıdan ve dünyanın başıma örebileceği tüm belalardan azade. Ne yara izlerimi sayarım tek tek, ne de muhayyilen bu yaralara neden olan darbelerin karanlık ve kuytu köşelerindeki köklerini aramaya yönelir. Kısaca ifade etmek gerekirse kalemimi koyveririm, kalbimin ve midemin tokluğuyla yazarım. Ancak efendilerim, izninizle, oruçluyken yazdığımda durum bambaşkadır. Dünyaya olanca dikkatimi verir, olanca saygıyı gösteririm ve tevazu denen o boyun eğdirici erdemden yazmaya devam ettiğim sürece en az sizler kadar payımı alırım. Böylece de bu ikisi arasında başını gözünü yara yara bir tür sivil, saçma mı saçma eğlenceli, şendiyane bir kitap yazmaktayım yüreğinize hitaben. Kafalarınıza da. Tabii eğer anlayabilirseniz. 18. bölüm. Bu çocuğa, dedi babam tartışmayı açarken yatakta hafifçe dönüp yastığını anneminkine doğru biraz kaydırarak, bu çocuğa, Bayan Şendi, pantolon giydirmeyi düşünmeye başlamamız gerekiyor. Evet, gerekiyor, dedi annem. İşi ağırdan alıyoruz sevgilim, dedi babam utangaç bir sesle. Sanıyorum öyle, Bay Şendi, dedi annem. Gerçi entarilerinin ve yeleklerinin içinde, dedi babam, çocuk pek iyi görünüyor. Evet, öyle görünüyor, diye cevap verdi annem. Bu nedenle, diye ekledi babam, bunları onun üzerinden çıkarmak neredeyse günah olacak. Gerçekten de öyle, dedi annem. Ama çok hızlı boyu atıyor, diye ekledi babam. Yaşına göre boyu çok uzun gerçekten de, dedi annem. Anlayamıyorum, tane tane, dedi babam, kime çekmiş. Ben de, dedi annem. Ne hafsalam alıyor, ne başka bir yerim. Hıh, dedi babam. Konuşma bir an için kesildi. Benim boyum oldukça kısa, diye devam etti babam kaygılı bir sesle. Evet, oldukça kısa, Bay Şendi, dedi annem. dedi babam kendi kendine ikinci kez ve yastığını anneminkinden biraz uzaklaştırdı. Arkasını döndü ve tartışmaya 3,5 dakikalık bir ara verdi. Şu pantolonlar hazır olduğunda diye haykırdı babam tiz bir sesle. Çocuk hayvana benzeyecek onların içinde. İlk giydiğinde garip hissedecektir kendini diye cevap verdi annem. O kadarla kalsa iyi diye ekledi babam. Kalacak kalacak diye karşılık verdi annem. Herhalde dedi babam bir süre durakladı. Tıpkı başkalarının çocuklarına benzeyecek. Tas tamam öyle dedi annem. Bu da beni üzecek dedi babam ve tartışmaya bir kez daha ara verildi. Deriden yaptıralım dedi babam yine anneme dönerek. Dayanıklı olur dedi annem. Ama astarlı olamaz diye cevap verdi babam. Evet olamaz dedi annem. Belki de pamuklu olması daha iyi dedi babam. Daha iyisi olamaz dedi annem. Dimi hariç diye cevap verdi babam. Doğru diye cevap verdi annem. Ama onu boğmamalıyız diye sözünü kesti babam. Asla dedi annem. Konuşma yine biter gibi oldu. Sessizliği 4. kez bozan babam, kesin kararlıyım, cepleri olmayacak dedi. Cebe gerek yok dedi annem. Ceketinde ve yeleğinde demek istiyorum diye bağırdı babam. Ben de diye cevap verdi annem. Gerçi kendisine bir topaç ya da top hediye edildiğinde cebi olsa koyardı. Ah sevimli küçükler, onlar için dünyada daha kıymetli bir şey yoktur. Nasıl isterseniz öyle yaptırın Bay Şendi dedi annem. Ama sizce de doğru değil mi diye ekledi babam üsteleyerek. Çok doğru dedi annem. Eğer hoşunuza gidiyorsa Bay Şendi. İşte buyurun diye bağırdı babam tepesi atmıştı. Hoşuma giderseymiş. Hoşlanmakla kolaylık arasındaki farkı Bayan Şendi ayırt etmeyi asla öğrenemediniz ya da ben size öğretemedim. Bu konuşma bir pazar gecesi cereyan etti ve bu bölümde söylenebilecek başka bir şey kalmadı. 19. bölüm. Babam pantolon konusunu annemle tartıştıktan sonra konuyu bir de Albertus Rubenius'a danıştı. Albert Rubens 1614-1657 ressam Rubens'in oğlu, arkeoloji uzmanı Dere Vestre Evterum Principio dell'Otto Clavo 1665 Antikite giysileri özellikle Latus Clavus üzerine adlı kitabın yazarı Stern bu bölümde kullandığı bilgiler için bu kitaptan yararlanmıştır. Danıştı. Albertus Rubenius müşavere sırasında babama onun anneme davrandığından eğer mümkünse 10 kat kötü davrandı. Rubenius 8 sayfalık bir risale olan Dere Vestria Veterum'u yazdığı için babamı aydınlatmak ona düşerdi. Oysa babam Rubenius'tan bu konu hakkında tek bir sözcük çekip çıkarana kadar herhangi bir sakallıdan 7 temel erdemi çoktan öğrenirdi. Rubenius başkaca her türlü eski zaman giysisi konusunda babama karşı fevkalade cömert davrandı. Ona aşağıdakiler hakkında tam ve ayrıntılı bilgi verdi. Toga ya da Bolentari, Klamis. Özellikle askerlerin giydikleri pelerin benzeri yün üstlük. Epot. Epot, kolsuz bir Musevi ruhban sınıfı giysisi. Sintesis. Sentez. Hafif bir üstlük ya da sabahlık. Pinula. Penula. Yolculuklarda kullanılan pelerin. Cucullius'lu Lassema, Cucullata, Paludamentum, askeri pelerin, Pretexta, Pretexta, Romalı valilerin ve Roma vatandaşı özgür, köle olmayan erkek çocuklarının ergenlik çağına eriştiklerinde toga virilis dolayıncaya dek giydikleri uçları mor toga. Sagum, ya da asker yeleği, trabia, kızıl çizgileri ve mor dikişleri olan kralların, şövalyelerin ve kahinlerin giydikleri beyaz giysi. Stenius'a, Gaius Stenius Tranquillus yaklaşık 69-121 Taksim 2 sonrası. Romalı biyografi yazarı, en tanınmış eseri Sezarların Hayatları'dır. Ayrıca giysilerin doğru adları üzerine yazdığı, halen kayıp bir yapıtı olduğu bilinir. Göre 3 çeşidi vardır. Peki bütün bunların pantolonla ilgisi ne, dedi babam. Rubenius babamı alıp Romalıların giydiği her çeşit ayakkabının bulunduğu rafa sürükledi. Şunlar vardı: açık ayakkabı, kapalı ayakkabı, terlik, tahta ayakkabı, sandal, bot ve kabaralı asker ayakkabısı, ki Juvenal'da geçer. Demetrius, Aeneas, Juvenius ya da Juvenal, 50/65-127 sonrası. Romalı satirist. Satires 16. 13 adlı yapıtında kabaralı asker ayakkabılarından söz eder. Ayrıca nalınlar, potinler, pantuflalar, postallar, tokalı sandallar, ayrıca keçi ayakkabı, keten ayakkabı, atkılı ayakkabı, örgülü ayakkabı, calceus incisus, A biçiminde kesilmiş, ayağı kısmen açıkta bırakan bir tür ayakkabı ve calcesus rostratus, kancalı kopçası olan ayakkabı. Rubenius babama bunların hepsinin ayağa nasıl oturduğunu, nasıl bağlandıklarını, uçlarını, kayışlarını, sırımlarını, tokalarını, şeritlerini, çentiklerini ve topuklarını tek tek gösterdi. Fakat ben pantolonlar hakkında bilgilendirilmek istiyorum, dedi babam. Albertus Rubenius babama Romalıların kimi sade, kimi çizgili, kimi de yünden olup boydan boya ipek ve simle bezeli kumaşlar dokuduklarını, İmparatorluğun çöküşüne doğru Mısırlıların aralarına karışıncaya dek ketenin yaygın bir kullanımı olmadığını anlattı. Yüksek tabakadan zengin kişiler elbiselerinin zarafeti ve beyazlığıyla ayırt edilirlermiş. Beyaz, yüksek makamdakilere ayrılmış olan mordan sonra en sevdikleri, doğum günlerinde ve bayramlarda giydikleri renkmiş. Zamanın en iyi tarihçilerinin yazdıklarına göre elbiselerini sık sık temizlenip beyazlansın diye kilciye gönderirlermiş. Alt tabakadan olanlarsa bu masraftan kurtulmak için genellikle kahverengi ve daha kaba kumaştan yapılmış elbiseler giyerlermiş. Bu durum kölelerin efendileri gibi giyinmeye başladıkları ve Latus Clavus, Romalı senatörlerin giydikleri togaların üzerindeki geniş mor kuşak dışında giyimle ilgili hemen hemen tüm ayrımların ortadan kalktığı Augustus devrinin başına kadar devam etmiş. Latus Clavus nedir, dedi babam. Rubenius bunun alimler arasında hala tartışıldığını, Egnatius, Giambattista Cipelli, yaklaşık 1473-1553 Venedikli hümanist, Sigonius, Carlo Sigonio, yaklaşık 1520-84 Modeneli tarihçi, Bossius Ticinensis, Matteo Bosso, yaklaşık 1427-1502 Veronalı hümanist, Baifius, Baifli Lazare, 1485-1547, zamanının en önde gelen Fransız klasik öğreti uzmanı ve Derevestireia, giysiler üzerine adlı yapıtın yazarı, Budeus, bakınız 5. kitap 3. bölüm, not 9, Salmasius, Saumasyalı Claude, 1588-1653, Fransız klasik öğreti uzmanı, Lipsius, bakınız bu kitapta 2. bölüm not 10, Lazius, Wolfgang Lazius, 1514-1565, Viyana asıllı fizikçi ve antika koleksiyoncusu, 1559-1614, Fransız asıllı, İngiliz vatandaşlığına geçmiş klasik öğreti uzmanı ve Joseph Scalier, bakınız bu kitapta 2. bölüm not 6. Değişik görüşler öne sürdüklerini, kendi görüşününse bunların hepsinden farklı olduğunu anlattı. Kimisi bunun giysinin düğmesi, kimisi kumaşın kendisi, kimisi de yalnızca rengi olduğunu iddia ediyordu. Eskilerin Giysileri adlı eserinin 12. bölümünde Büyük Bay Fius açık sözlülükle bunun Tibula mı? Stern burada toka, Kopça anlamına gelen fibula sözcüğünü yanlış yazmaktadır. Toka mı, düğme mi, ilik mi, kopça mı, agraf mı, neyin nesi olduğunu bilmediğini söylüyordu. Babam atı kaybettiyse de eğere yapıştı. Kopça dedi ve pantolonlarımın kopçalı yapılmasını emretti. 20. bölüm. Şimdi yeni bir olaylar dizisine giriyoruz. Öyleyse pantolonları terziye bırakalım. Babam elinde bastonuyla başına dikilmiş ona latus clavus üstüne söylev çekiyor ve kemerin nereye dikileceğini gösteriyor. Annemi kendi cinsinin tüm poca curantelerinin aldırmaz kayıtsız kişiler en halisi. Dünyada ilgilendiği her konuya olduğu gibi bu konuya da ilgisiz haliyle bırakalım. Pantolonun şöyle ya da böyle olmasına aldırmıyor, yeter ki dikilsin. Slopu'da başıma gelen bütün felaketlerin sefasını sürmeye bırakalım. Zavallı Lefiver'i iyileşip en kısa zamanda Marsilya'dan eve dönmek üzere yolda bırakalım. Ve en zoru olduğu için son olarak mümkünse beni de bir tarafa bırakalım. Ama mümkün değil, eserimin sonuna kadar sizinle birlikte olmak zorundayım. 21. bölüm. Eğer okur amcam Toby'nin mutfak bahçesinin altında uzanan ve onun pek çok keyifli saatler geçirdiği 1,5 rodluk araziyi zihninde canlandıramıyorsa, bu benim değil, onun hayal gücünün kusuru. Zira eminim okura burayı öyle ayrıntılı biçimde betimledim ki neredeyse utanıyorum. Kader bir akşam üzeri gelecekte olabilecek önemli olaylar üzerine tefekküre dalmışken, bu küçük toprak parçasının alelacele verilen bir emirle hangi maksatla kullanılmak üzere demir parmaklıklarla çevrelendiğini hatırladı ve doğaya başıyla işaret etti. Bu yeterliydi. Doğa onun üstüne açılarla çentiklerin biçimini koruyacak kadar çok ama kötü havalarda bele yapışıp bunca şerefli eseri balçağa bulamayacak kadar az killi, en hasından yarım kürek dolusu toprağı boca etti. Okura daha önce de bildirilmiş olduğu üzere amcam Toby İtalya ve Flanders'daki tahkim edilmiş şehirlerin hemen hepsinin planlarıyla birlikte aşağı indi. Marlborough Dükü, John Churchill Marlborough Dükü 1650-1722 İngiltere'nin en önde gelen askeri önderlerinden. 1688 ve 1691 yılları arasında İrlanda'da ve Flanders'da çarpışmıştır. İspanyol hanedan savaşlarında 1701-1711 İngiliz ordularına kumanda ederken Kraliçe Anne tarafından görevden alınmıştır. Ya da müttefikler diledikleri şehri kuşatmaya kalkışabilirdi. Amcam Toby hazırdı.